İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3 Ordu Beheş 1403, Hicri Kameri 13 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 22 Nisan 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşeye Sarları, Batı Asya Gelişmeleri ve Ömer Hayyam isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi İran Silahlı Kuvvetleri'ni takdir etti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme konusunda yeni adımlar atmaya kararlı olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, İran'ın bölgede gerginlik peşinde olmadığını belirtti. İran'ın İrlanda Büyükelçiliği Avrupa Birliği'nin İsrail ile işbirliğini eleştirdi. Ve İstanbul halkı İran İslam Cumhuriyeti'ni takdir etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejime karşı son operasyondan dolayı İran silahlı kuvvetlerini överek, Allah'ın izniyle silahlı kuvvetlerimiz İran halkının takdire şayan imajının yanı sıra kabiliyet ve gücüne dair güzel bir imaj sergileyerek uluslararası alanda İran halkının iradesinin ortaya çıktığını kanıtladı dedi. Silahlı kuvvetlerin son dönemdeki başarılarının dünyada İran'a dair bir şan ve büyüklük duygusu yarattığını belirten Ayetullah Hamenei, atılan füzelerin sayısı veya hedefe isabet eden füzelerin sayısı ikincil bir konudur. Esas mesele karşı tarafın rahatsızlığının nedeni olan İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin iradesinin uluslararası alanda ortaya çıkması ve bunun ispatıdır ifadesini kullandı. Silahlı kuvvetlerin eylemlerinde tedbirin dikkate alınmasını takdir eden İslam İnkılabı rehberi şunları kaydetti. Çeşitli olaylar maliyet ve kazançlarla ilişkilendirilir ve planlamayla maliyetleri azaltmak ve kazanımları artırmak önemlidir. İşte bu konuyu silahlı kuvvetler çok iyi başardı. Devrim muhafızları, ordu ve polis teşkilatının çaba ve faaliyetlerini takdir eden Ayetullah Hamenei, silahlı kuvvetlere yenilik ve inisiyatife güvenerek düşmanlıklar ve düşmanlarla yüzleşmek için çaba göstermeye devam etmelerini tavsiye ederek bir an bile durmamalı, çünkü durmak geri dönmek demektir. Dolayısıyla silah ve yöntemlerde yenilik kadar düşmanın yöntemlerini bilmek de her zaman gündemde olmalıdır değerlendirmesinde bulundu. İran halkının, dünya halkının gözünde daha da onurlu olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi, yetenekli güçleri belirlerken Yüce Allah'a iman edin ve ona güvenin ve bilin ki Allah'a müminleri savunma konusundaki vaadi kesin ve değişmezdir dedi. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede ayrıca ordu, devrim muhafızları ve polis teşkilat komutanlarının aileleriyle ordunun çeşitli kademelerine özel teşekkürlerini sunarak asıl iş yükünün bu zorluklara katılan silahlı kuvvetler çalışanlarının eşleri ve çocuklarının omuzlarında olduğuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Pakistan ve Sri Lanka ile ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirmesinin bu iki ülke ziyaretin hedeflerinden olduğunu belirterek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti komşuluk politikası doğrultusunda komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirmesi ve ilerletilmesi konusunda yeni adımlar atmaya kararlıdır açıklamasında bulundu. İran Press'in haber ajansını bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reis'i pazartesi sabahı Pakistan ve Sri Lanka'ya doğru yola çıkmadan önce bu gezinin iki dost ülkenin cumhurbaşkanlarının daveti üzerine yapıldığını belirterek Güney Asya'nın önemli ülkelerinden biri olan Pakistan, İran'la uzun süredir devam eden tarihi ve medeniyetsel ilişkilere sahip olup iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve bölge dışı işbirliklerinin her zaman odağında olmuştur ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan'ın insan hakları, mazlum Filistin halkının savunulması ve terörle mücadele alanındaki ortak görüşüne değinen Cumhurbaşkanı ayrıca şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti komşuluk politikası ve İslam ülkeleri ile ilişkileri geliştirmesi doğrultusunda Pakistan ile ilişkileri geliştirmekle ilgilenmektedir. Bu ziyaret sırasında ekonomik ve ticari konular, enerji ve sınır konuları dahil olmak üzere çeşitli konular Pakistan hükümeti ile görüşülecek. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkiler düzeyi kadar yüksek olmadığını belirterek iki ülkenin önemli kapasiteleri dikkate alınarak ticari ve ekonomik münasebetlerde 10 milyar dolar hedeflendiğini belirterek şunları belirtti. Pakistan halkı inançlı, dindardır ve başta İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberi olmak üzere İslam devriminin değerlerine ilgi duymaktadır ve İslami İran'da olan sevgilerini ve bağlılıklarını birçok kez kanıtlamışlardır. Bu ülkenin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyor ve sınır noktalarının güvenliğini istikrara kavuşturup geliştirmenin hem ülkelere hem de milletlere fayda sağlayacağına inanıyoruz. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Sri Lanka yapacağız ziyaretinin hedeflerinden biri olarak Sri Lanka ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini ifade ederek iki ülke arasında teknik ve mühendislik alanlarındaki işbirliğinin önemli ölçüde arttığını işaretti. Bu ziyaretin İran ile Sri Lanka arasındaki ilişkiler düzeyinin iyileştirilmesinde bir dönüm noktası olmasını umduğunu dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Finlandiyalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki krizin kökeninin Siyonist rejim olduğunu belirterek İran'ın bölgede gerginlik aramadığını vurguladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Elina Valtonen ile yaptığı görüşmede bölgede barışın tesis edilmesi, doğru bir yaklaşımın benimsenmesini, ikili ve çelişkili prosedürlerin uygulanmamasını gerektirir ve herkesin Gazze'deki savaşın bir an önce durdurulması için çalışması gerekir ve bu bağlamda bazı Avrupa hükümetlerinin bölgenin istikrar ve güvenliğine yardımcı olmak ve Gazze'deki savaşı durdurmak için Filistinli kadın ve çocukların öldürülmesine bulaşan saldırgan ve işgalci İsrail rejimine silah satışını derhal durdurulması gerekmektedir vurgusunda bulundu. Finlandiya Dışişleri Bakanı da bu telefon görüşmesinde şunları ifade etti. Batı Asya'da gerilimin devam etmesi kimsenin çıkarına değil, ve bölgede gerilimi artırmaya yönelik her türlü eylemi kınıyoruz. Elena Walton'un sözlerine şunları ekledi. Bölgede bu gerilimlerin devam etmesinden büyük endişe duyuyoruz. Zira gerilimlerin devam etmesi halinde sivillerin ölme ihtimalinin artabileceğine inanıyoruz. Walton'un ayrıca tüm taraf ve aktörlerden bölgede gerilimin artmasından kaçınmalarını istedi.
İran'ın İrlanda Büyükelçiliği Avrupa Birliği'nden Gazze şeridinde masum Filistin halkına yönelik soykırım konusunda İsrail'in suç ortaklığını durdurmasını istedi. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İrlanda'daki İran Büyükelçiliği X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin mazlum Filistin halkına yönelik soykırımda yalan söylemekten ve İsrail'e suç ortaklığı yapmaktan kaçınması gerektiğini vurgulayarak İsrail'in Gazze şeridine saldırısı ve Gazze şeridinde mazlum Filistin halkına yönelik devam eden soykırım Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın desteğiyle devam ediyor ifadelerini paylaştı. Soykırımcı İsrail rejiminin başbakanı Benjamin Netanyahu, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ın şu anki sakinleri, bu bölgenin diğer bölgelerindeki savaş nedeniyle buraya sığınan ve çadırlarda yaşayanlardan oluşuyor. Gazze şeridinin güneyindeki Refah, Filistinli sivillerin sığındığı son yerdir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen halka açık bir toplantıda kent halkı Siyonist rejimi ve destekçilerini kınadı ve bu rejimi cezalandıran İran İslam Cumhuriyeti'ni övdü. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çok sayıda kişi, grup ve partinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda Siyonist rejimi kınayan bazı konuşmacılar, başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin bu rejimin saldırganlığına ve soykırımına katılmasını insanlığa karşı suç örneği olarak değerlendirdi. Bu halkçı harekete katılanlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu asi rejimi cezalandırma yönündeki son eylemini takdir ederek bu kanserli tümöre karşı dünyadaki Müslüman ülkelerin birliğini vurguladılar. Bu törende bazı katılımcılar şehit Hac Kasım Süleymani'nin resimlerini, Filistin ve Lübnan Hizbullah'ının bayraklarını taşıyarak ülkemiz başkonsolosluğunun kapısına çiçek demetleri bırakarak İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini bildirdiler.
Soykırımcı İsrail rejiminin Gazze şeridinde işlediği suçlarda çok sayıda Filistinli çocuğun şehit olmasına tepki olarak Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF bu cinayetlerin durdurulması gerektiğine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Gazze şeridindeki Siyonist rejimin suçlarının durdurulmasına ve bu bölgede derhal ateşkesin tesis edilmesine vurgu yaparak soykırımcı Siyonist rejimin Ürdün Nehri'nin batı yakasında Tulkerem'deki saldırılarında 3 Filistinli çocuğun şehit olduğunu duyurdu. Filistin medyası, pazar günü soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a düzenlediği hava saldırılarında 14 çocuk ve en az 19 kişinin şehit olduğunu, bazılarının da yaralandığını bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gazze şeridinde İsrail Savaşı'nın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 34.097 kişi şehit olurken 76.901 kişi de yaralandı.
Amerika Müslüman toplumu, Amerika Başkanı'nın soykırımcı İsrail rejimine yönelik yeni bir askeri yardım paketini imzalaması halinde Amerika Müslüman toplumuna daha da fazla ihanet edeceğini duyurdu. Amerika Müslüman toplumu ile bağlantılı kuruluşları İsrail rejimine yönelik yeni yardım paketine tepki gösterirken bunu geri dönüşü olmayan bir felaket olarak görüyorlar. Kongre tarafından onaylandıktan sonra yasalaşması için başkanın imzasını gerektiren bir karardır. İRNA'nın haberine göre Amerikan-Müslüman İlişkileri Konseyi Hükümet İlişkileri Direktörü Robert McCaw yaptığı açıklamada Amerika hükümetinin İsrail rejimine vereceği yardım paketi Beyaz Saray ile Amerikalı Müslüman toplumu ve Gazze şeridindeki soykırım karşıtlar arasında kalan ilişkiler açısından geri dönüşü olmayan bir nokta olacaktır.
Birçok tartışmanın ve Fransız İdare Mahkemesi'nin izin ardından bu ülkenin başkenti Paris'te ırkçılık ve İslamofobi karşıtı gösteriler düzenlendi. Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre aralığında Yenilmez Fransa Partisi'nin de bulunduğu 51 örgütün çağrısı üzerine dün Paris'te ırkçılık ve İslamofobi karşıtı gösteriler düzenlendi. Daha önce Fransız polisi ırkçılık karşıtı ve İslamofobi gösterileri yasaklamıştı. Geçtiğimiz Perşembe günü Paris polisi kamu düzenini bozma riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle ırkçılık karşıtı ve İslamofobi gösterileri yasakladı. Ancak Cuma günü Fransa'nın başkentinin idari mahkemesi özgürlükle ciddi ve bariz bir çatışma olduğu gerekçesiyle bu yasağı kaldırdı. Soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridinde acımasız savaşının başlamasıyla birlikte Fransa'da ırkçılık ve İslamofobi dalgası arttı. Bu süre zarfında Paris'te dahil olmak üzere bu ülkenin muhtelif şehirleri mevcut koşullara muhaliflerin ve Filistin destekçilerinin defalarca yürüyüşlerine tanık oldu.
İran Kızılay Cemiyeti Başkanı bu kurum kazalara ve afetlere yardım sağlamak da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kapsamlı faaliyetlere sahip olduğunu belirtti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pir Hüseyin Kuliven, BRICS grubunun sivil işlerden sorumlu başkan yardımcısı Elena Prishinkai ile yaptığı toplantıda Kızılay Cemiyeti'nin son yıllardaki başarılarına ve BRICS Sağlık Çalışma Grubu'nun başkanlığı için İran Kızılay'ın ana seçenek olarak tanıtıldığına işaretle İran Kızılay'ı 3 milyon gönüllü ve 70 bin uzman kurtarıcı kapasiteyle günün 24 saati yol, dağ ve kıyı yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor ifadelerinde bulundu. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı ayrıca şunları belirtti. Türkiye, Afganistan ve Suriye'deki depremzedelere yardım İran Kızılay'ın uluslararası yardım sicili arasında yer alıyor. BRICS grubunun sivil işlerden sorumlu başkan yardımcısı ise İran Kızılay'ın çeşitli alanlarda büyük kapasiteye sahip olduğunu, bunun da BRICS grubunu İran Kızılay Cemiyeti ile işbirliği yapma konusunda istekli hale getirdiğini belirtti. Elena Prishinka şunlar da kaydetti. İran Dışişleri Bakanı ile yapılan koordinasyonun ardından Kızılay'ın BRICS grubunda İran sivil toplumunun temsilcisi olması ve aynı zamanda BRICS Sağlık Çalışma Grubu'na başkanlık etmesi kararlaştırıldı.
İran Sanayi Madencilik ve Ticareti ve Uluslararası İlişkiler ve Ticareti Geliştirme Komisyonu Sözcüsü 1402 yılında İran'ın hayvancılık, balıkçılık, tarım ve gıda ürünlerinin 6,3 milyar dolarlık ihracatını duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid Ruhullah Latifi gıda ve tarım ürünleri ihracatına ilişkin 1902 yılında 6 milyar 298 milyon 163 bin 654 dolar değerinde 8 milyon 803 bin ton üzerinde hayvancılık, balıkçılık, tarım, seracılık, süt ürünleri ve bunlara bağlı ürünler ihraç edildi açıklamasında bulundu.
İran Petrol Boru Hattı ve Telekomünikasyon Şirketi'nin genel müdürü, şirketin ekipmanlarının %90'ının İran'ın bilgi tabanlı şirketler tarafından sağlandığını söyledi.
Ve son haberimiz, İranlı sporcular şu ana kadar 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 30 kota kazandı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti sporcuları bugüne kadar güreş, halter, tekvando, bisiklet, yelkencilik, eskrim ve atıcılık branşlarında düzenlenen müsabakaları kazanarak 30 olimpiyat kotası kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Ordibehşt 1403, Hicri Kameri 13 Şevval 1445 ve Miladi 22 Nisan 2024 Pazartesi. Hicri Şemsi 3-4-5 günü İran takviminde Safeviler döneminin önde gelen hekim, fakih ve alim şeyhi Bahai lakaplı Muhammed bin Hüseyin Amili'yi anma günüdür. Hicri kameri 953 yani miladi 1546'da Beylbek kentinde dünyaya gelen Şeyh Bahai, Şehit Sani öğrencilerinden sayılıp İslam dünyasının iftiharlarından biridir. Şeyh Bahai değerli yaşamı boyunca dünyanın çeşitli bölgelerine seferler düzenledi ve gittiği her bölgede oradaki önde gelen hocalardan feyizler aldı. Şeyh Bahai mimari, matematik, edebiyat, hadis, fıkıh, usulü gibi bilim dallarında yaklaşık 100 değerli eser kaleme aldı. Bu dallarda birçok öğrenci de yetiştirdi. Şeyh Bahai'nin yetiştirdiği alimlerden bazıları Molla Sadra-i Şirazi, Molla Muhsin Feyz Kaşani, Feyyaz Lahici, Muhakkık Sebzevari, Seyyid Hasan Korki, Seyyid Macit Bahrani ve Molla Muhammed Taki Meclisi gibi alimlerdir. İran'a çocukken gelen Bahai, Hicri Kameri 1031'de İsfahan'da vefat etti ve vasiyeti üzerine naaşı Meşhed'e götürüldü ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Türbesi'nde defnedildi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 3-4-5 1358'de İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı General Muhammed Veli Garani terör eylemi neticesinde şehit düştü. Bu olay İslam İnkılabı'nın zafer erdiği ilk yıllarında inkılapçı şahsiyetleri şehit eden Furkan terör örgütüne bağlı çeteler tarafından yapıldı. Hicri Şemsi 1292'de Tahran'da dünyaya gelen Garani ilk eğitimini bitirdikten sonra orduya katıldı. Hicri Şemsi 1357 yılının sonlarında yani İslam İnkılabı'nın zafere ermesi eşiğinde General Garani, İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni tarafından İnkılap Konseyi'nin üyeliğine seçildi ve ardından İran Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 3-4-5 1363'te petrol tankerleri savaşı Basra Irak rejimince İran aleyhinde Fars Körfezi'nde başladı. İran aleyhindeki zorunlu savaşın vuku bulmasından yaklaşık 4 yıl geçmesi ardından Irak ecnebilerin yardımları ve katkılarıyla İran'a yoğun baskılar yapmaya çalıştı. Bu yüzden ortak karar alması kapsamında İran'a petrol ihracatının kesilmesi yönünde karar aldı. Iraklılar Amerika ve Batı'nın yardımlarıyla ilk defa Fransız yapımı süper standart uçaklarıyla İran'daki Hark adalarına saldırmakla 3-4-5 1363'te İran'a ait petrol tankerlerine saldırı düzenledi. Iraklı yetkililer bu girişim hakkında bu saldırının savaşın bitmesine neden olacağını, zira İran'ın petrol parasına sahip olmaması halinde ihtiyaç duyduğu silahı kara borsadan temin edemeyeceğini zannediyordu. Yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Şevval 1380'de İslam dünyasının önde gelen taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Hüseyin Borucerdi vefat etti. Hicri Kameri 1292'de İran'ın Borucerd kentinde dünyaya gelen Ayetullah Borucerdi ünlü fakih ve alim idi ve Ehlibeyt Fıkhı Mektebi'nin oluşması yolunda büyük gayret gösterdi. Yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 13 Şevval 1323'te İslam aleminin büyük alimlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Taha 83 yaşındayken vefat etti. Şeyh Taha Necef ilinde dünyaya geldi ve zamanının büyük alimi Şeyh Murtaza Ensari'den ders aldı. Fıkıhın esasları, hadis ve Kur'an tefsiri dalında büyük bir şöhrete kavuştu. Şeyh Muhammed Taha'nın birçok değerli eseri olmuştur ve Mealimel Usula Şerh bu eserlerden biridir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Kürecik'in bize faydası yok ama Amerika ve İsrail'e var.
Star.
Soykırımcı İsrail Refah'a saldırdı. Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.
Ve Yeni Asya.
Et ve Süt Kurumu ete dev zam yaptı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 20 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde seçim çarpıtmaları başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçim sonuçlarının analizi devam ediyor. Çarpıcı olan, açıkça kaybeden iktidar cephesinin oy erimesini seçimlere birkaç puanlık düşük katılıma bağlayıp hala başarılı olduklarını iddia etmeleri. 31 Mart'ı işlerini geldiği gibi okuyanlar zillettedir. Kalpleri de kas katı kesilmiştir. Peşrevinin ardından Bahçeli partisinin seçimlerden başarıyla çıkmıştır. Çıkışında bulunurken Cumhurbaşkanı tek iktidar vardır. O da Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Tehevvürünü sergilemesi dikkat çekici diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Daha da çarpıcısı. İktidardakilerin %78 katılımla 31 Mart seçimleri son 22 yıldaki en düşük katılımlı seçim deyip partilerinin başarılı olduğunu ileri sürmeleri ve ortaya çıkan tabloyu seçimi birkaç puanlık düşük katılıma bağlayıp milli iradenin tecelli etmediğini ileri sürmeleri. Oysa buna bakıldığında seçimlere katılım oranı üzerinden hesaplandığında öncelikle Erdoğan'ın partisini %34 oyla meclisin %65'ini doldurarak tek başına ilk olarak iktidara geldiği %79.14 katılımlı 3 Kasım 2002 seçimlerinde milli irade tecelli etmemiş oluyor. Keza AKP'nin başta İstanbul olmak üzere birçok belediye kazandığı %76.25 katılımlı 2004 yerel seçimleriyle %67.51 katılımlı 2007 genel seçimlerinde de milli irade tecelli etmiyor. Yine tek kişilik rejime zemin hazırlayan %73.71 katılımlı 2014 referandumu ile Erdoğan'ın ilk kez Cumhurbaşkanı seçildiği %74.13 katılımlı 2014 seçiminin de sayılmaması gerekiyor. Ayrıca Erdoğan'ın karşısındaki bölünmüş %75'e karşı yüzde birkaç puan farkla %25'le kazandığı 1994 belediye seçimlerinin de hiçbir meşruiyeti kalmıyor. Kaldı ki partilerimize destek verenlerin sandığa gitmediği iddiası da ispatlanmış değil. Bir diğer çarpıklık, mevzu bahis iktidar temsilcilerinin partilerinin seçimleri kazandıklarını Türkiye nüfusunun %65'inin yaşadığı büyük şehirleri hesaptan çıkararak sadece 51 ildeki il genel meclisi oyların üzerinden yapmaları. Bahçeli'nin Türkiye genelindeki oy dağılımında %5.5'e düşen partinin oy il genel meclisi seçimleri üzerinden %16.62 olarak göstermesi. Cumhurbaşkanı %35 ile ikinci parti durumuna düşen partisinin oyunu başarılı olarak propaganda etmesi. En çarpığı da muhalefet partilerini tek tek hesaba katarken başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana gibi 14 büyük şehirde kaybın üstünü örterek Cumhur İttifakı olarak seçimleri %40.5 oy aldıklarını beldeleri de katarak toplam 539 belediyeyi kazandıklarını telaffuz etmesi. Bütün bunlar tek kişilik ucube sistemin devamı için 50+1 yerine 40+1 önerisi gibi siyasi çarpıtmalar uğruna nedenli agresyonlara ve katakullilere düşüldüğünü gösteriyor.
Uğur Kepekçi 20 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Biz bitti demeden bitmezmiş" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 31 Mart seçimlerinin üzerinden daha çok zaman geçmeden iktidar mensupları savrulmaya başladı. Seçimden sonra liderlerin verdiği sandıktan çıkan sonuçlara değerlendirecekleri sözleri gitti, yerine başka söylemler geldi. İktidar sahipleri muhalefeti eleştirmeye ve tehditler savurmaya başladı. Benim dikkatimi çeken AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın 17 Nisan'daki grup toplantısındaki aynı konuşmada iki farklı mesaj vermesiydi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Birinci mesaj, milletin sandıkta verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız. Tüm boyutlarıyla objektif olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Şurası tartışmasız bir gerçektir ki milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir öz eleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo tevhile gerek duymayacak kadar nettir. AK Parti olarak biz de bu tablonun çok iyi farkındayız. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken sadece bununla kalmayacak, bu mesajların gereğini de mutlaka yerine getireceğiz. Bu ifadede milletin iradesine, verdiği karara saygı duyuluyormuş imajı veriliyor. İkinci mesaj. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Bu hareketin köklerinin çok derinde olduğunu kavrayamamış. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir ifadesini kullanıyor. Sayın Erdoğan'a sormak gerekmez mi? Sayın Cumhurbaşkanımız, millet size bir ihtar verdi. Eğer gittiğiniz yoldan gitmeye devam ederseniz, millet size bitti derse işiniz bitmez mi? Eğer bitmek size kaldıysa mahşere kadar bitti demeyeceğinizi herkes çok iyi biliyor. Ama kabul etseniz de etmeseniz de devam ya da bitti demek milletin iradesine göredir. Sağlıklı demokrasilerde. Keşke biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir diyeceğinize bitti ya da bitmedi demek milletin iradesine göredir. Millet bize hizmete devam et derse ederiz. Görev vermezse ve bitti der gideriz deseydiniz. Her ne kadar seçim sonuçlarından ders çıkarttık denilse de pek öyle anlaşılmıyor verilen mesajlardan. Ya da mış gibi yapıp yine tehdit, yine korku, yine baskı siyasetine devam ediliyor. Halbuki halk bu çeşit siyasetten bıktı ve değişimin fitilini ateşledi. Seçmen herkese ayrı ayrı dersler verdi. Şimdi herkesin dersine çalışıp millete hizmet yarışına girmesi gerekir. Yukarıdaki kavga halka zarar veriyor. Filler tepişince çimenler eziliyor çünkü. Son söz şu olsun, hiçbir şey 31 Mart öncesi gibi olmaz. Geçti burun pazarı, sür eşeğini nideye derler büyükler.
Tahran Radyosu.
Ali Bayramoğlu 20 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde "Türkiye sandıkta kurulmamıştır, ne demek" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Beni en çok rahatsız eden ifadelerden birine yıllar önce Harp Akademileri Komutanlığı'nın bir yayınında rastlamıştım. 1995 baskısı, Alçak Yoğunluklu Çatışma, Savaş Dışı Hareket başlıklı kitabın 9. sayfasında yer alıyordu bu ifade. Şöyleydi, Genel seçimler her zaman meşruiyeti yansıtmaz. Kitabın her satırına sinen bir mantığın itirafı gibiydi bu cümle. Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu mantık, halk iradesinin, toplumun, sandık sonuçlarının, demokrasinin ötesinde başka bir gerçek olduğunu söylüyordu. Bu gerçek devlet ve bekaydı. İdeal toplum, devleti korumak için milli güç mühimmat deposu olarak tanımlanıyordu. Askeri otoritenin o tarihli yayını, devleti tehdit eden, edebilecek unsurlar arasında öncelikle sandık sonuçlarını, seçimleri, velhasıl fiili toplumu yerleştiriyordu. Bugün kimilerinin önemsiz bulduğu, eleştirdiği askeri vesayet mekanizmasının özünü de bu bakış oluşturur. Sosyoekonomik her tür verinin, sınıfsal her türlü gerçeğin önünde ve ötesindeki bu durum, onu nasıl adlandırırsanız adlandırın, ister tarihsel belirleyen, ister kültür, ister zihniyet, ister habitus deyin, gerçeklik hala semalarımızda dolaşıyor. Sadece biçim değiştiriyor. MHP'nin siyasi iktidar kompozisyonu ve stratejilerinde ideolojik bir yapıştırıcı işlevi gördüğü kimsenin gözünden kaçmıyordur. Bahçeli'nin kriz anlarında siyasete istikamet veren, kritik siyasi kararları öncesi ön alan, bunlara zemin hazırlayan bir görev üstlenmiş durumda. En önemlisi, devletin başta askeri otorite olmak üzere tüm modern, modernist unsurları ile İslami bir bagajı olan muhafazakar bir siyasi doku arasındaki ki tarih esas olarak bu iki yapı arasındaki çatışmalarla örülüdür. Köprü kurma işini yerine getirmesidir. MHP'nin antagonist bu aktörlerin tarihsel bir iktidar buluğu oluşturmasındaki önemli bir yeri bulunuyor. Bu siyasi partinin lideri Bahçeli'nin son iki açıklamasında aynı cümleleri hiç değiştirmeden tekrar etmesi dikkat çekiciydi. Türkiye sandıkta kurulmamıştır, Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır diyordu hem bayram mesajında hem grup konuşmasında. İkincisinde bu cümlelere bir de ek yapıyordu. Dönemsel olarak sivrilenlerin günü geldiğinde silinip gitmeleri de yaşanacak bir akibettir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmeleri ele alacağız.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizi her zaman geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyorduk. Fakat bu hafta İran İslam Cumhuriyeti'nin Sünnist rejimin İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği konsolosluk binasına yönelik kanlı saldırısına karşı İran'ın karşılık vermesi ve yankıları bölgenin en önemli gündem maddesi olduğu için bugünkü sohbetimizi sadece bu konuya ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Geçtiğimiz cumartesi akşamı Siyonist rejimi Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın diplomatik tesislerine yönelik silahlı saldırısına yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti işgal altındaki topraklardaki askeri hedefleri doğrudan insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenledi. Siyonist rejim 1 Nisan akşamı Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne silahlı ve suç teşkil eden bir eylemle saldırmış. Bu saldırı İran'ın 7 üst düzey askeri danışmanının şehit olmasına yol açmıştı. İslam İnkılabı rehberi ve başkomandan Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Tel Aviv'in bu eylemini İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek Siyonist rejimin cezalandırılacağını vurguladı.
Siyonist rejimin İran konsolosluğuna yönelik saldırısından bahseden İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, habis Siyonist rejim hatalarına bir yenisini daha ekledi. Bu da Suriye'deki İran konsolosluğuna yapılan saldırıydı. Herhangi bir ülkedeki konsolosluk ve büyükelçilik büroları o ülkenin toprakları olarak kabul edilir. Konsolosluğumuza saldırdıklarında toprağımıza saldırmışlar demektir ifadelerini kullandı. İslam İnkılabı lideri konuyla ilgili olarak ayrıca huysuz rejim bir hata daha yaptı ve cezalandırılmalı dedi. Başkumandanın Ramazan Bayramı namazının hutbesindeki bu tepkisi üzerine Siyonist rejime karşı eylem planı yapıldı ve cumartesi akşamı uygulamaya konuldu.
İran İslam Cumhuriyeti son 45 yılda doğrudan ve dolaylı olarak defalarca saldırıya uğradı. Ancak bu saldırılar karşısında stratejik sabır gösterdi ve bölgenin güvenliğine olan bağlılığı nedeniyle herhangi bir savaşa girmekten kaçındı. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu operasyonu Siyonist rejimi İsrail'e karşı bir cezalandırıcı eylemdi. Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesinde yer alan meşhur savunmanın gerçek bir örneğiydi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said Erevani, yerel saatte cumartesi gecesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu ay Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı üstlenen Malta Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Bayan Vanessa Fraser'e yazdığı mektupta şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesinde açıkça belirtilen doğal savunma haklarının uygulanmasına yönelik ve İsrail rejiminin tekrarlanan askeri saldırılarına, özellikle de bu rejimin 1 Nisan 2024 tarihinde tüzüğün 2. maddesinin 4. fıkrasıyla tamamen çelişen askeri saldırısına yanıt olarak yapılmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime karşı İran halkının kamusal talebi haline gelen askeri harekatına anında halk desteği eşlik etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin işgal altındaki bölgeleri doğrudan askeri saldırı düzenlediği haberinin yayımlanmasının ardından İran'ın farklı şehirlerindeki halk sokaklara dökülerek bu kararlı tepkiye desteğini açıkladı. Halkın gece yarısı bu kararlı ve acil desteği, İran İslam Cumhuriyeti topraklarının ülke içinde ve dışında diplomatik mekanlar bütünlüğünün savunulması konusunda halkın ve hükümetin ortak görüşünü gösterirken, aynı zamanda halkın silahlı kuvvetlere verdiği desteği gözler önüne seriyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime karşı askeri harekatına bölgede yaygın halk desteği de eşlik etti. Irak'tan Yemen'e, Suriye'den Lübnan'a ve Filistin'e kadar farklı ülke halkları sokaklara dökülüp Siyonist rejime karşı askeri harekata destek verdiler. Bölgenin ve dünyanın diğer bazı ülkelerinde de halk, sanal ağlar üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri harekatına ve soykırımcı ve saldırgan Siyonist rejimin cezalandırılmasına destek verdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri harekatı aynı zamanda Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırısına karşı meşru bir savunmadır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime karşı kararlı eylemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki irade eksikliği veya bu konseyin Siyonist rejimin İran'ın Suriye'deki diplomatik tesislerine yönelik silahlı eylemini kınama konusundaki yetersizliği nedeniyle gerçekleştirildi. Güvenlik Konseyi'nin pasifliği ve hatta bu konseyin bazı üyelerinin özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği, İran İslam Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Filistin'e karşı meşru müdafaa amacıyla askeri harekat başlatmasına neden oldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi İrevani bu bağlamda da şöyle diyor. Maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirememiş ve İsrail rejiminin uluslararası hukukun kırmızı çizgilerini ve temel ilkelerini ihlal etmesine izin vermiştir. Bu tür ihlaller bölgedeki gerilimi artırdı ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin suç teşkil eden eylemine verdiği yanıt geniş çaplı tepkilerle karşılandı. Amerikan Dışişleri Bakanı X sosyal ağında bir mesaj yayınlayarak İran'ın Siyonist rejime yönelik misilleme saldırısını kınadı ve Washington'un Siyonist rejimin güvenliğine olan kararlılığına vurgu yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken X sosyal ağında sayfasında şunları yazdı. Amerika, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınıyor. Başkanı da söylediği gibi İran'ın tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız demir gibidir. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin saldırgan eylemlerine verdiği ağır füze ve İHA saldırısına tepki göstererek bu saldırının çok geniş olduğunu belirtti. Söz konusu Cumhuriyetçi Senatör X platformundaki kişisel sayfasında İran'ın İsrail'e saldırısı başta beklenenden çok daha geniş çaplıydı diye yazdı.
Tahran Radyosu.
Bu kapsamlı operasyonun çok geniş bir etkisi oldu ve sadece Tel Aviv'i değil İsrail'in müttefiklerini de şaşırttı. Nitekim İsrail'in ilk ve en büyük müttefiki olan Amerika Başkanı bu operasyonu benzeri görülmemiş olarak kabul etti. Amerika onlarca yıldır İsrail'in en büyük müttefiki ve destekçisi olarak Siyonist rejimin yanında yer alıyor, İsrail'e en büyük mali ve askeri yardımı sağlıyor. Öyle ki İsrail uzun yıllardır Amerika'nın yeşil ışığıyla bu ülkenin ve batılı müttefiklerinin desteğiyle Filistinleri öldürme ve topraklarını işgal etme politikasını izliyor. İsrail ayrıca Amerika'nın müttefiki olarak onlarca yıldır İran'ın bölgedeki çıkarlarına aykırı olarak hareket ediyor. Fakat İran, Siyonist rejimin bölgeye yönelik müdahale ve eylemlerine karşı defalarca uyarıda bulundu. Değerli dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili Avukat Sayın Sıtkı Zila'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Yani Filistin meselesi malumunuz, yani 17 yılında İngilizlerin Filistin'i işgal etmesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığı o zaman bir deklarasyon yayınlıyor ve Yahudiler için bir yurt, Filistin'de bir yurt öngörüyorlar. Tabi bu ancak 1948'de 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşiyor. Tabi o süreç içerisinde İngiliz işgalindeki hem Kudüs hem de Filistin'de Yahudi gücü devam ediyor. Orada yani devlet olmaları için İngilizler her türlü altyapıyı düz yürüyorlar, inişli çıkışlı da olsa ilişkiler. Tabii İran'la ilgili boyutu 1979'da başlıyor. Yani 79'da İslam devrimi öncesi İran rejimi İsrail'le müttefikti. Aynı zamanda ABD'yle de müttefikti. Sonra devrim sonrası araları bozuldu. Tabii ki İslam devriminden önce de İslam devriminin aktörleri İsrail karşıtı söylemleriyle biliniyorlardı. Aynı zamanda müttefikleri de öyle muhalefetteki sol, komünist, köle, parsi diğerleri de aynı şey söylüyorlardı. Yani 80 sonrası İsrail'le ABD ile ilişkiler iyi değil. Yani İran'ın hala o gerilim inişi çıkışı devam ediyor. Fakat bu son mevzuda Gazze'deki saldırıda İran'ın parmağı var mı yok mu? Hamas'ın resmi beyanına göre öyle yok. Biz kendimiz Hamas'ta değil askeri birimi kendimiz karar vermişiz bu şeye. Ama sonrasında bu saldırıdan önce de Suriye meselesinde İsrail taraftır, Türkiye taraftır, İran taraftır. Herkes taraf yani artık. Taraf olmayan devlet yok yani bölgedeki. Amerika Rusya da orada silahlı güçleriyle bir şekilde bulunuyor. Nedense yani Rusya'nın Suriye'de bir en azından hava sahasını mesela kontrol ederken İsrail rahatlıkla bombalayabiliyor. Yani Şam hem de İran, oradaki İran güçlerini. En sonunda zaten İran toprağı sayılan elçiliğini ve müstemilatı olan binada herhalde saldırı oldu. Bunun Birleşmiş Milletler de onu tespit etti. Bunun gayri hukuki olduğunu tespit etti. Buna karşılık İran'ın misillemesi geldi. O misillemenin de kontrollü olduğuna dair İranlı yetkililerin beyanatları var. O çerçevede bu şekilde eğer dondurulursa yani sorun çözülmüş olmaz ama en azından ütelenmiş, dondurulmuş olur. Fakat İsrail'in de işte cevap vereceğim ben buna diye bir şey var. Bu konuda işte malumunuz İran saldırıları kontrollü de olsa ABD, Yurdun, Suudi, İngiltere, İsrail'le beraber yoldayken o gelen füzeleri, ondan sonra İHA'ları, SİHA'ları her neyse onları engellemeye mahsus şeyleri oldu, girişimleri oldu. Bir blok oluştu.
Sayın Sıtkı Zilan'la görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime yönelik füze ve İHA'lı tepkisine ilişkin açıklamada bulunarak Siyonist rejim İsrail'in Şam'daki İran konsolosuna saldırı bağlamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gerekli adımı atamamasına işaretle bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek için tüm taraflardan itidalli davranmalarını istedi. Pazar günü öğle saatlerinde yayınlanan bu açıklamada şu ifadelere yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu saldırı meşru müdafaa çerçevesindeydi ve İran'ın Şam'da konsolosluk binasına saldırı da dahil olmak üzere bölgedeki İran hedeflerine yönelik saldırılara yanıt olarak Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesine dayanılarak gerçekleştirildi. Rusya'nın daha önce kanadığı bir eylem.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in saldırgan eylemini kınayan bir açıklama yapılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi. Ne yazık ki bu konsey batılı üyelerinin duruşları nedeniyle İran konsolosluğuna yapılan saldırıya gereken cevabı veremedi. Irak eski başbakanı Adel Abdülmehdi de İran'ın Siyonist rejime füze ve insansız hava aracı tepkisine yanıt olarak ilk sosyal ağındaki sayfasında şunları yazdı. Dün Aksa tufanıydı. Bugün Sadık Vaat tufanı ve Allah'ın lütfuyla yakında daha büyük bir tufan çıkacak.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri isimli haftalık sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan veya parstoday.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın.
Hayyam, İran edebiyatının bilmecelerinden ve asırlarca hakkında konuşulan bir dehadır. Selamlar, ben Mehtap Mahir ve Hekim Ömer Hayyam Nişaburi podcastinin 3. bölümünde sizlerle beraberim. Geçen bölümde Ömer Hayyam'ın matematik, cebir ve nücum hakkındaki çalışmalarından söz ettik. Onun takvim sorununu nasıl giderdiğini ve Celali takvimi adında bir takvim kurduğunu belirttik. Ayrıca Hayyam'ın ilk kez üç bilinmeyen denklemlerin çözümü için bulduğu yöntem ve binom genişleme katsayılarını belirlediğini söyledik. Bu bölümde Ömer Hayyam'ın kişiliğinin bir diğer boyutu ile tanışmak ve şair ve arif olan Hayyam'dan söz etmek ve düşüncelerini onun rubailerinde aramak istiyoruz. Hayyam yaşamı boyunca matematik ve astronomideki maharetiyle tanındı, şiirleriyle değil. Hayyam belki de günün birinde şiir kitabının dünyanın en tanınan ve bilinen kitaplardan biri olacağını asla düşünmüyordu. Hayyam rubaileri olarak bilinen şiirleri dünya edebiyatının en küçük şiir divanlarından biridir ve birçok tarafları da vardır. Fakat bu küçük kitap günümüzde nasıl şöhret sınırlarını aşarak dünyanın en uzak noktasına bile insanların dilinde. Bu küçük kitabın dünyayı saran mesajı nedir? Hayyam'ın rubailerinde kaybolan ve avare ruhlara eşlik eden nasıl bir sır gizlenmiştir? Hayyam, Fars edebiyatında asırlarca konuşulan ve bilmecelerinden biridir. Onun irfan ehli ve dindar biri mi olduğu ya da zevke düşkün, şeriatı inkar eden biri mi olduğu hakkında görüş ayrılıkları vardır. Bu görüş ayrılığı ve Hayyam'ın görünürdeki çelişkili kişiliği hakkındaki düşünceler bir gerçek olmaktan ziyade bir yanılgı ve yanlıştan kaynaklanıyor. Aslında herkes kendi görüş açısından Hayyam'ın dostu ve yol arkadaşı olmuş ve şiirlerini yorumlamıştır. İrfan ehli olanlar onun şiirlerinde ve düşüncelerinde dindarlık ve tasavvuf yönleri daha bariz hale gelecek şekilde şiirlerini yorumluyorlar. Bir diğer grup ise Hayyam'ın şiirlerini onu zevk düşkünü ve dinsiz biri haline getirecek şekilde yorumlamak istiyorlar. Tüm bunlar Hayyam'ın şiirlerinin anlam ve kavramlarının adeta akışkan olmasındandır. Zira herkes kendi düşünce ve eğilimlerine göre onları yorumluyorlar. Gerçek şu ki Hayyam, Allah'ı seven ve tanıyan biriydi. Bu yüzden varlığın felsefesi ve dünya ile insanın yaratılışı gibi konuları düşünüyordu. Bu yüzden onun bu düşünceleri şiirlerinde aranabilir. Hayyam şiirlerinin akıllarda kalması, fikir ve düşüncelerini diğerlerine aktarmak için şiirlerine rubai formatını seçmiştir. Hayyam bu rubailerde kendi felsefi düşüncelerini en iyi şekilde beyan ediyor ve bu yüzden kendi döneminde şiir dünyasına şöhrete sahip olmayan ve daha çok bir hekim ve filozof olarak tanınıyordu. Fakat daha sonralarında onun rubailerinin felsefi ve latif yönleri açığa çıkınca adı dünya çapında tanınan şairler listesinde yer aldı. Hayyam'ın şiirlerinde görülebilecek bir diğer özellik ise rubailenin çok sade ve temiz yazılmışken, şiirsel iddialardan ve sunilikten uzak olmasına rağmen sözlerinde ağırbaşlı ve metin olması ve şiirleri son derece akıcı ve belakatle yazılmasıdır. Tüm şiirleri anlamlıdır. Lafazanlık veya pohpohlamak peşinde değildir. Zira o bilge bir düşünürdür. Bu yüzden tüm çabası ise düşünce ve anlamları aktarmaktır. Hayyam'ın şiirlerindeki anlamlar çok ince, dakik ve tazedir. İşte bu gibi şiirler her türlü sunilik ve yapaylıktan üstündür. Mizah ve şaka ehli de değildir. Zira şiirleri çok ciddidir ve içinde hiçbir mizah veya hezeyan da yoktur. Hayyam'ın şiirlerinde işlediği konulardan biri ölüm ve yaşamdır. Bu onun düşüncesinin ana ve önemli temelidir. Tabii bu arada dünyanın fani olması ve ölüm konusu Hayyam'ın şiirlerinde daha çok işlenmiştir. 20. asrın ünlü Fransız mütercim ve İranolojist Pascal Pierre, Hayyam Rubaile'nin Fransızca tercümesinin girişinde ölümün Hayyam'ın rubailerinin teması ve özgün düşüncesi olduğunu belirtiyor. Bu düşünce Hayyam'ın rubailerinde büyük etkisi vardır. Öyle ki insanlara fırsatları ganimet bilmelerini tavsiye ettiği yerde de ölümü düşündüğü görülebilir. Fakat bu ölümden korktuğu anlamına gelmiyor. Zira psikoloji ilkelerine göre ölümden korkan biri bunca ölüm meselesini hatırlatmaz. Üstelik kendini bu konudan uzaklaştırmaya ve düşünmemeye çalışır. Ölüm ve yaşamın karşılaştırılması Hayyam'ın rubailerinin birçoğunda görülüyor ve her rubaide bu konu çok sanatsal ve güzel bir şekilde resmediliyor. Hayyam bu karşılaştırmayı rubailerinin birçoğunda işleyerek muhatabına yaşamın her anının değerini bilmesi gerektiğini ve hali hazırdaki zamandan yararlanmasını hatırlatıyor. Hayyam kendi etrafına çok derin bir bakışla yaklaşıyor ve testide, kerpiçten yapılan evlerde, çölde ve bir zamanlar bayındır olan kentlerin kalıntılarında ölümün güçlü elini görüyor. Toprağa dönüşün, İnsanların hal ve geçmişlerini, onların kendi başlangıçları ve sonlarından habersiz olduklarını düşünerek kendi uyarı çığlıklarını şiir kalıbına sığdırmıştır. Hayyam çok bilinen bir rubaisinde bundan önce hayatta olan ve aşk besleyen fakat ölümün onu yok ettiğini ve testicinin onun toprağından testi yaptığını böyle söylüyor. Şu testi benim gibi inleyen aşık imiş. Bir güzelin zülfünün esiriymiş. Onun boynunda gördüğün şu kulp, bir sevgilinin boynuna sarılı el imiş. Hayyam bu rubaide bilinçli olarak toprak ve kil ve testiyi çok güzel ve değerli bir şeye nispet vererek muhatabı daha çok etkilemeye ve böylece kendi maksadını daha sanatsal ve daha etkin bir şekilde ona aktarmaya çalışıyor. Rubailerin bazılarında ise Hayyam ölümden söz etmiyor. Fakat hayatın akmakta olduğuna işaretle bu şekilde ölümün yaklaşmakta olduğunu hatırlatıyor ve yaşamın her anının kıymetini bilerek kendimizi ölümün yakıcı ve acı anısından kurtulmamızı ve rahata ermemizi öğütlüyor.
Dünya
Hayyam bilgeler, alimler ve düşüncelerini sevenlerin arasında özel konuma ve edipler arasında seçkin bir mevkiye sahip olmasına ilaveten, şiirlerin anlamı nedeniyle okurlar arasında da sevilen biridir. Ve birçok ses sanatçısı ve müzisyen onun şiirlerini kendi eserlerinde kullanıyorlar. Bu seçkin şairin ismine bağlı olan İran müziğinin güzel kültürlerinden biri de Hayyam'ı okuma anlamında olan Hayyamhani'dir. Hayyamhani veya Nişabur'dan bu şehre kadar İran'ın dört bir yanında felsefi ve eğlenceli bir ayin olarak halk arasında büyük bir coşku ile karşılanır. Hayyamhani özellikle İran'ın güneyinde ve yine özellikle bu şehir kentinde sanatçılar arasında çok popüler ve bilinen bir tarzdır. Hayyamhani sanatsal kültürel miras olarak İran'ın somut olmayan miras listesinde kayıtlar altına alınmıştır. İran'ın güney toprakları çok dinamik bir bölgedir ve bu bölgede istediğiniz müzik tarzını bulabilirsiniz. Bu şehirde Hayyamhani melodisi benzer diğer şiir okumalardan farklı olarak neşe ile yorumlanmıştır. Zira Hayyam'ın düşünceleri ile birleşmiştir. Aslında Hayyamhani törenindeki felsefe ise Hayyam'ın mutlu yaşamının bu dünyadaki başlıca hedefi olduğu ve kalplere korkunun yolu olmadığına dayalı Hayyam'ın görüşüne dayanıyor. Böylece Hayyamhani sadece şiir ve müzik ile seçilen bir gece değil, mutlu yaşamak ve içinde olduğumuz her anı ganimet saymak için bir felsefi etkinliktir. Söylediğimiz gibi Hayyam açısından dünya gelip geçicidir ve herkes kendi sırasıyla kısa bir süre yaşamak ve buradan geçmek için dünyaya geliyor. Bu yüzden her anı ganimet saymak ve günleri de mutlulukla geçirmek gerekir. Bu şehir kentinin halkı tarihi bir gelenek uyarınca Hayyam şiirlerini özel toplantılar ve erkeklerin misafirliklerinde okurlar. İran'ın dört bir yanında ve birçok geleneksel törenlerde büyüklere duyulan saygı nedeniyle Hayyamhani için düzenlenen toplantıda mecliste bulunan büyük kişi önce Hafız Şirazi veya diğer ünlü şairlerden bazı şiirleri tek başına okur. Ardından misafirler yavaş yavaş söz konusu büyüğün etrafında toplanır ve Hayyam'ın rubailerini topluca ve tef ile neyin eşliğinde okurlar. Bu tarz şiir okumak ise İran müziğindeki rediflerden etkileniyor. Tabii ki mecliste bulunanların da alkışlarla tempo tutması törenin bir parçası sayılıyor. Hayyam'ın anı yaşama felsefesini hatırlatmaya çalışan sıcak müziği, dört farklı tarzda ve ney, flüt, çifte ney, tömbek veya darbuka eşliğinde ve törene katılanların alkış temposu ile beraber gerçekleşir. Bu tarz yerli müzik, iniş ve çıkışları ve melodi değişimiyle monoton ve sıkıcı olmamaya ve tam tersi daha çok heyecan katmaya çalışılır. Hayyamhani töreninin daha sıcak ve coşkulu olması için bu şehrin yezlelerinden yardım alınır. Yezle, İran'ın güneyinde bir çeşit hamasi müziktir ve ondan güney kesim halkının duygularının en yüce tecellisi olarak söz edilir. Hayyamhani töreni genelde iki bölümden oluşur. Başlangıçta Hayyam'a atfedilen rubailerden biri okunur ve devamında ise bu şehrin eski müzik tarzı ve daha tempolu bir ritme sahip yezle icra edilir. Şepzeden yani müziğe uygun tempo ile alkış tutmak ise törenin diğer bölümünü oluşturur ve ardından iki veya birkaç rubai okunurken törene katılanlar ise hep birlikte rubaileri tekrarlar. Bazen bu törenlere mistik danslarda eklenir ve bu şehrin bu kutlama törenine başka bir hava katar. Bazı araştırmacılara göre Hayyam Hani miladi 1836 yani Hicri Şemsi 1215 yılından başlamış ve birçoklarını kendine hayran bırakmıştır. İran'ın en iyi Hayyam Hanilerden yani Hayyam okuyanlardan merhum Hüseyin Muci ve merhum Resul Şüşteri'ye değinebiliriz. Ayrıca Üstad Ruhullah Safevi ve Üstad Gulam Rıza Vezan da bu sanatın önde gelenleri sayılıyor. Bu şehirde Hayyam Hani töreninde şairler ve okuyanların kendi zevk ve becerilerine uygun olarak Hayyam mısralarına göre doğaçlama şiirler besleyerek orada bulunanlarla birlikte okumalarıdır. Hiç şüphesiz doğaçlama, herkes veya her şairin gücünde olmayan ender ve çok sanatsal bir beceridir. Bu doğaçlama, şiirlerin güzelliği ve toplantıdaki toplu mutluluk, misafirleri de coşturacak düzeydedir. Şimdi Üstad Gulam Rıza Vezan'ın sesinden Güney'in Güzel Hayyam Hanesi'ni dinliyoruz. Hayyam'ın felsefesi, hayata bakış açısı ve onu çevreleyen meseleler, bu şehir halkının yaşam tarzı, ruh hali ve ahlakıyla garip bir uyum içindedir. Sanki bu şehir halkı, Hayyam'ın mesajını kendi yaşamlarının rol modeli haline getirmiş ve mutlu yaşamayı kendi günlük hayatlarının bir parçası yapmışlar. Bazı sosyologlar, İnsanın yaşadığı iklimi veya başka bir ifadeyle coğrafi determinizmin bu konuda etkili olduğuna inanıyorlar. Onlar İran'ın güneyindeki sıcak hava ve bu bölgede çalışma ve yaşamın zor olmasıyla onların Hayyam'ın şiirlerine yönelmesine sebep olmuştur. Nitekim miladi 14. asrın tanınan tarihçisi, sosyolog, antropoloğu İbni Haldun, El İber kitabında şöyle yazıyor. Sıcak iklime sahip bölgelerin insanlarında duygu önemli bir rol oynuyor ve bu bölgelerin insanları müzik açısından daha hızlı ritimlere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Hayyam'ın şiirleri bu şairin doğum yeri yani Nişabur'un dışında bir yerde Güney İran'ın yerli müziğinin ruhuna yerleşmiş ve bu bölgenin sıcakkanlı insanlarının dostu olmuştur. Değerli dostlar, Hekim Ömer Hayyam Podcast'in bu bölümünün sonuna geldik. Umarım bu podcast'i zevkle dinlemişsiniz. Bir sonraki bölüm, yani son bölümde Hekim Ömer Hayyam'ın doğumundan yüzyıllar sonra şiir ve şairlik alanında dünyada nasıl tanındığı ve ilk kez onun şiirlerini kimin tercüme ettiğini ele alacağız. Podcast'imizi İran Radyosu Telegram kanalından takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Ben Mehtap Mahir. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejime karşı son operasyondan dolayı İran Silahlı Kuvvetlerini överek, Allah'ın izniyle silahlı kuvvetlerimiz İran halkının takdire şayan imajının yanı sıra kabiliyet ve gücüne dair güzel bir imaj sergileyerek uluslararası alanda İran halkının iradesinin ortaya çıktığını kanıtladı, dedi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme konusunda yeni adımlar atmaya kararlıdır açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın bölgede gerginlik aramadığını belirtti. İran'ın İrlanda Büyükelçiliği Avrupa Birliği'nin İsrail'le işbirliğini eleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen halka açık bir toplantıda kent halkı Siyonist rejimi ve destekçilerini kınayarak bu rejimi cezalandıran İran İslam Cumhuriyeti'ni övdü. UNICEF, Siyonist rejimin Filistinlere karşı işlediği cinayetlerin durdurulmasına vurgu yaptı. Amerikalı Müslüman topluluğu Biden yardım paketini imzalarsa İsrail rejimine ihanet edecek açıklamasında bulundu. Birçok tartışmanın ve Fransız İdare Mahkemesi'nin izninin ardından bu ülkenin başkenti Paris'te ırkçılık ve İslamofobi karşıtı gösteriler düzenlendi. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı bu kurum, kazaları ve afetlere yardım sağlamak dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kapsamlı faaliyetlere sahip olduğunu belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsle.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের